Derken günlerden bir gün küçük oğlan geleceğim dediği vakitte gelmedi. Onun geleceğini kesin olarak nereden mi biliyordu ana? Daha 3 gün önce oğlu geceleyin gizlice gelmişti. Hem de köyden geçmeyip tarlaların arasından gelmiş, kapıya öyle hafif vurmuştu ki ana acaba hırsız mı diye korkarak açmaktan çekinmişti. Tam imdat diye bağırmak üzereyken oğlunun hafif ve telaşlı fısıltısını duymuştu. Neyse ki tam o sırada ananın yatağının yanında tüneyen tavuklar da kımıldayıp gıdaklaştılar da büyük oğlanla gelinin yattığı odaya ses gitmedi. Ana o saat yatağından fırlayıp sırtına bir şey geçirdi, el yordamıyla şamdanını aradı buldu. Kapıyı usulca açtı. Oğlunun bu saatte böyle bir şekilde eve gelişinin gizli esrarlı bir iş olduğunu anlamıştı çünkü. Kapıda delikanlı yanında 2 tane daha genç erkekle birlikte duruyordu. Ötekiler de delikanlının son zamanlarda huy edinmiş olduğu gibi tepeden tırnağa siyahlar giymişlerdi. Ellerinde kağıda sarılıp iple bağlanmış koca bir çıkın tutuyorlardı. Kadın elinde şamdanla kapıyı açınca oğlu hemen mumu söndürdü. Çevreyi gösterecek kadar ay ışığı vardı. Ana yavaş sesle oğlu geldi diye duyduğu sevinci belli edince oğlan fısıldayarak "Ana, senin kışlıkların arasında gizlemek istediğin bir şey var," dedi. "Ama kimseye bir şey deme, sakın. Kimse bilsin istemiyorum. Bir gün gelir alırım." Bunu duyunca ananın içi ürpermişti nedense. Gözleri dört açıldı, uykusu dağıldı. O da oğlu gibi yavaş sesle "Oğul, Allah vere de kötü bir şey olmasa," diye fısıldadı. "Kendinin olmayan bir şey almamışsındır inşallah." Delikanlı çabucak "Yok yok ana, çalınmış eşya değil vallahi," dedi. "Ucuza bulup aldığım birkaç koyun postekisi. Ama şimdi ağabeyime söylersen hemen bir kusur bulur. Her yaptığıma bir kusur buluyor çünkü. Saklayacak başka yerim de yok ki. Pek ucuza bulup aldım anacığım. Bir tanesini de sana veririm. Önümüzdeki kış hırka yapar giyersin. Hepimiz kılığımızı, kıyafetimizi düzelteceğiz önümüzdeki kış inşallah." Bu sözler anayı pek sevindirdi. Kuşkularını da dağıttı. Artık oğlunun hırsızlık filan etmediğine inanmıştı ya. Onun sırrını paylaşmak pek hoşuna gitti. "İyi iyi, sen bana güvenebilirsin oğul," dedi. "Bu odada öyle şeyler saklıyorum ki ağabeyinle yengenin ruhu bile duymuyor." O zaman oğlanın 2 arkadaşı içeri girip ellerindeki çıkını hiç sessiz yatağın altına soktular. Tavuklar gıdaklayarak gözlerini onlara dikmişlerdi. Manda da uyanıp geviş getirmeye başladı. Oğlanın hiç oyalanmaya niyeti yoktu. Ana onun bu telaşına şaşmadı. Yalnızca "Sen hiç merak etme, ben malını kimseye göstermem oğul," dedi. "Yine de pöstekileri havalandırıp güneşe falan çıkarmak gerekmez mi? Güve yemesin diye." Oğul buna üstün körü bir cevap verdi. "Zaten birkaç günlük, yakında daha geniş bir yere taşınıyoruz. O zaman kendi başıma bir odam olacak, yerim bollaşacak." Bu ayrı oda, bol yer lafını işiten ana her zamanki gibi yine delikanlıyı baş göz etmek meselesini düşündü. Oğlunu şöyle biraz yana doğru döndürüp yalvarır gibi yüzüne baktı, uzun uzun. Küçük oğlan da anasını hoşnut etmeyen tek yön buydu: evlenmeye razı olmayışı. Çünkü delikanlı kızışıklığının ne demek olduğunu iyi bilirdi ana. Bu oğlanın da kendi gençliğindeki gibi çabucak kızışan bir yaratılışı olduğu belliydi. İhtiyacını ne yapıp edip gideriyor olsa gerekti. Onun boşa giden tohumlarına içi yanmamak ananın elinde değildi. Şöyle helal süt emmiş bir kız alsa da anasını torun sahibi etse daha iyi değil miydi? Şu anın telaşı arasında oğlunun çıkıp gitmek için acele ettiğini, kapı aralığının gölgesinde bekleyen 2 gencin de sabırsızlandıklarını bildiği halde bile bile elini onun koluna koydu, fısıldayarak yalvardı. "Madem yerin bol olacak oğul, bırak beni, sana bir kız bulayım. Çok güzel, çok sevimli bir kız bulurum sana. Ya da senin bildiğin biri varsa söyle, yengen gitsin, arayı bulsun. Senin istediğin kız benim de hoşuma giderse hemen razı olurum evlat." Oğlansa yalnızca o uzun saçları gözüne girmesin diye başını sallamakla yetindi. Kapıdaki arkadaşlarından yana şöyle bir baktı. Kolunu çekmek istedi ama kadın sımsıkı yapışmıştı yine. O "O güzelim, ateşlerin neden boşuna gitsin? Bana erkek torunlar vereceğin yerde," diye sızlandı. "Ağabeyinin karısı öyle soğuk ki doğuramıyor. Şu dizlerim hiç torun yüzü görmeyecek sanıyorum bazen. Bütün umudum sende. Tıpkı babana benziyorsun sen. Onun nasıl erkek olduğunu da iyi hatırlarım. Tohumlarını kendi malın olan bir toprağa ek oğlanım. Ki kendi evin, ocağın için harmanlar biçilsin." Delikanlıysa yalnızca sessiz sessiz gülüp saçlarını yine arkaya itti. Gözleri parıl parıldı. Yarı şaşkın bir sesle, "Senin gibi koca karılar düğün dernekten, çoluk çocuktan başka şey bilmezseniz anacığım," diye cevap verdi. "Bize gelince biz gençler bunları toptan unuttuk gayrı şu günlerde. 3 güne kalmaz gelirim ana." Sonra kolunu ananın elinden çekti. İki arkadaşıyla birlikte boş tarlaların arasına dalarak gözden kayboldu. 3 gün geçti ama delikanlı gelmedi. 3 gün daha geçti, sonra 3 gün daha. Ana korkmaya, acaba oğlanın başına bir felaket mi geldi diye merak etmeye başladı. Şu son yıl içinde kasabaya inmek güç gelmeye başlamıştı artık. Onun için evinde oturup bekledi. Herkese karşı huysuz, hırçındı ama kuruntularını kimseye açmaya da cesareti yoktu. Hatta belki titiz gelini yatağın altını filan temizlemeye kalkar da oğlunun çıkınını görüverir diye odasından bile pek uzaklaşmayı göze almıyordu. Bir gece merakından gözüne uyku girmemişti. Yatağında yatarken sonunda dayanamayıp kalktı. Mum yaktı. Döşeğin eteklerini bir eliyle aralayarak altına baktı. Çıkın oracıktaydı işte. Kalın kağıda sarılmış, sicimle sımsıkı bağlanmış kocaman 4 köşe çıkın. Ana kağıdı eliyle yoklayıp bastırdı ama içinde katı bir şey var gibiydi. Doğrusu pöstekiye benzemiyordu. Ana, "Pösteki ise çıkarıp güneşletmek gerek," diye söylendi kendi kendine. Güve girecek de güzelim derileri tırtıklayacak diye içi gidiyordu ama paketi açmaya eli varmadığından olduğu gibi bıraktı. Oğluysa hala gelmiyordu. Böylece günler birbirine eklenerek 1 ay geçti. Ana merakından aklını yitirecek gibi oldu. Mutlaka hastalanırdı merakından. Neyse ki tam o sırada bir şey oldu da ona korkularını biraz olsun unutturdu. Şu günlerde aklının köşesinden bile geçmeyen bir şeydi bu. Gelini gebe kalmıştı. Evet, serin geçen bunca yıldan sonra kadın en son kendini bulmuş, üstüne düşen işi başarmıştı. Günlerden bir gün büyük oğlan pek önemli bir haber getiren insanların tavrıyla anasının yanına geldi, ağzı kulaklarına vararak "Torunun olacak gayri ana," dedi. Ana kapı eşiğinde oturmuş, derin, tasalı düşüncelere dalmıştı. Kendini kurtardı bu düşüncelerden ve sönükleşmiş gözleriyle erkeğe bakarak huysuz huysuz söylendi. "Sersem gibi konuşmasana, taş gibi soğuk senin karın. Olacak o avrat. Taş gibi kısır. Küçük oğlanımsa nerelerde kim bilir. Güzelim tohumlarını 4 bir yana saçıp boşa harcıyor. Evlenip bir işe yatacağı yerde." Büyük oğlansa şöyle bir öksürdü. Sonra "Gelinin gebe kaldı," dedi. Önce ana bu habere inanmak istemedi. Oğlunun şöyle bir yüzüne baktı. Sonra ayağa kalkmak için değneğiyle dayanarak "Değil işte, dünyada inanmam," diye bağırdı. Sonra haberin gerçek olduğunu oğlunun yüzünden anladı. Hemen ayağa kalkıp içeri koştu. Gelini mutfakta pırasa doğramaktaydı. Ana gözlerini genç kadına dikerek, "Doğru mu? İçine döl düştü mü sonunda?" diye sordu. Gelin, evet der gibilerinden başını sallayarak elindeki işe devam etti. Soluk benizli, yüzü pençe pençe kızarmıştı. O zaman ana haberin doğruluğuna tamamen inandı. "Ne zaman fark ettin?" diye sordu. Genç kadın, "2 aydan fazla," diye cevap verdi. Bu kez de ihtiyar ana kendine daha önce haber verilmedi diye öfkelenip köpürdü. Değneğini yere vurarak haykırdı. "Bana neden çıtıtlatmadın? Bunca yıldır 4 gözle bu haberi beklediğimi bekleye bekleye içimin karardığını bilmezmiş gibi. 2 ay bu. Dünyada senin gibi soğuk bir karı daha var mıdır acep? Başka kadın olsa daha ilk gününden söylerdi." Bunun üzerine genç kadın elindeki işini bırakarak "Belki yanılmışımdır diye söylemedim," diye cevap verdi. "O zaman seni daha da üzmüş olurum," dedi. Gel gelelim ana bunu dinlemedi. Yere tükürerek, laf dedi. Bunca çocuk doğurduğuma göre yanlışım var mı, yok mu diye ben sana söylerdim. Elbette. Ama yok, sen beni aptal, bunamış yerine koyuyorsun. Beni bilmez sanma, her davranışınla ortaya vuruyorsun düşünceni. Genç kadınsa hiç cevap vermeden dudaklarını büzdü. O renksiz, dolgun dudaklarını. Masanın üzerindeki toprak bir ibrikten çay boşalttı. Anayı köşedeki yerine oturttu. Gel gelelim ana, böyle bir şey duyduktan sonra durup oturabilir miydi? Yok yok, gidip hemen haberi emmioğluyla yengeye vermesi gerekti. Emmioğluyla yenge çoğu zaman evlerinde oturuyorlardı gayri. Tarlada oğullarının 3 tanesi çalışıyordu. Öteki oğulları ekmeklerini çıkarmak için başka yerlere gitmişlerdi. Emmioğlu yine elinden geldiği kadar çalışıyordu. Eli işsiz olmazdı ama o bile eski hamaratlığını yitirmişti. Yenge ise bütün gün mışıl mışıl uyuyor, anca torunlarından birinin ağladığını duyunca uyanıyordu. Ana hemen karşı kapıya koşup yengeyi uykusundan hiç acımadan uyandırdı. "Yalnızca sen nine olacaksın zannetme!" diye bağırdı. "Hele birkaç ay sabret, benim de bir erkek torunum olacak." Yenge yavaş yavaş kendini toparladı, uykudan kurumuş dudaklarını diliyle ıslatıp o ufak kaygısız gözlerini açtı ve "Öyle mi kardeşciğim, küçük oğlan gayri evleniyor desene!" diye söylendi. Ana biraz içi cız ederek "Yok, o değil." diye cevap verdi. O zaman emmi oğlu başını kaldırıp baktı. Kamış iskemlesinin üzerinde oturan ufak tefek kupkuru bir ihtiyarcıktı. İpek böcekleri üstüne koza örsünler diye hasırdan ipler yapmaktaydı. İpek böceklerinin koza yaptığı mevsimdi çünkü. Her zamanki gibi işi gevezeliğe vurmadan "Gelinin mi hemşire?" diye sordu. Ana yine keyiflenerek neşeyle "Evet" diye cevap verdi. Ama çok fazla sevinmiş gibi de görünmek istemediği için yanıp yakınmaya koyuldu. "Allah için geç bile kaldı. 8 yıldır gözlerim yolda kaldı. Zengin olsam oğlana bir de odalık alırdım. Ama küçüğü sırasını salmadan büyüğe ikinci bir kadın almak istemedim doğrusu. Zaten şu günlerde kız almak öyle çok parayı yiyor ki kötü yerden gelmeyen doğru dürüst bir kızsa elbet pek kuru pek durgun bir kadın çıktı şu benim gelin. Ne diyeyim, huyları hiç bana benzemiyor, yılan gibi soğukkanlı bir şey." Hak yemesini sevmeyen emmioğlu "Hain kadın değil ya, sen ona bak hemşire," dedi. "Her işini iyi ölçülü yapıyor. Bak gölde ördekleriniz yüzüyor onun sayesinde. O sizin yaşlı mandayı çiftleştirip bu genç mandayı size kazandıran da gelinindir. Tavuklarınız eskisine oranla 2 kat çoğaldı. 10-12 tane olmuştur sanırım. Her yıl sattıklarınız da cabası." Ana istemeye istemeye "Yok, hain değildir," diye cevap verdi. "Gel gelelim tavukları, hayvanları çiftleştirip duracağı yerde keşke kendisi daha çok kızışsa da daha çok doğursa." Yenge esniyerek "Farklı olmasına gelinin senden farklı kardeşciğim. Sıcakkanlı, doğurgan avratsın. Neme gerek? Elinden uçanla kaçan kurtulurdu. Hala da aslan gibisin doğrusu. Hasta olmadığın zamanlar seni ayakta görünce öyle hızlı hızlı yürüyebildiğine şaşıp kalıyorum doğrusu. Şaşıp da kalıyorum. Çünkü ben yatakla sofra arasında gidip gelmekten başka yürüyemez oldum şu günlerde." Emmioğlu da hayranlıkla "Bana gelince eski boğazımın yarısı kalmadı. Oysa senin kaç kez yemek yediğini duyuyorum," diye lafa karıştı. Böyle övülmek ananın hoşuna gitmiş olmakla birlikte alçak gönüllülüğü elden bırakmayarak "Doğrudur, boğazım eskisi gibi kuvvetli," dedi. 3 tas hatta bazen 4 tas aş yediğim oluyor. Yalnız ön dişlerim döküldü döküleli katı şeyleri pek yiyemiyorum. Yine de o illet musallat olmadığı vakitler sapasağlam sayılırım doğrusu. Yenge "Demir gibisin maşallah," diye mırıldanarak tekrar uykuya daldı. Biraz kestirdikten sonra gözlerini açıp anayı yine karşısında görünce tatlı tatlı uykulu uykulu gülerek "Torun mu dedin? Bizim torunların erkek olanlarının sayısı 7'yi bulduk ayrı. Azdır bile," diye söylenerek yeniden uyuyakaldı. Küçük oğlan gelmiyor diye bomboş kalan günleri işte bu sevinçli haber böylece doldurdu ve ananın bekleyiş azabını köreltti. Elbette günün birinde çıkıp gelecektir diye düşünüyor, artık pek üzerinde durmuyordu. Gel gelelim, sevinci de tam katıksız değildi. Ananın her sevinmesi gibi bunun da üzücü bir yanı vardı ki o da şuydu. Ana doğacak çocuğun kız olmasından korkuyordu. Bunu aklına getirdiği zaman, "Öyledir, kısmetim hep güdüktür zaten. Korkarım bu çocuk da kız çıkacak," diye söyleniyordu. Kuruntusundan gidip o yaşayan tanrıçaya çocuğu oğlan yapsın diye dua etmek, kırmızı bir urbayla yeni çarıklar adamak istedi. Ne çare ki tanrıça onun eski günahını hatırlayacak diye cesaret edemedi. Çekmiş olduğu bütün acılara rağmen o günahın bedelinin henüz ödenmemiş olduğundan korkuyordu. O ufak tefek yaşlı tanrıça şimdi onu görür, torun morun dediğini duyarsa neme gerek, belki erişir, ana rahmindeki yavrucuğu çarpıverir öfkesinden. Ana kahrolarak, "En iyisi hiç gidip kendimi göstermeyeyim," diye düşündü. "Uzak durur, çocuğun yolda olduğunu haber filan vermezsem belki beni hatırlamaz. Tanrıların karşısına çıkmayalı çok oluyor çünkü. Böylece bu yavrunun benim torunum olduğunu tanrılar belki sezmezler de herhangi bir kul gibi doğmasına izin verirler. Belki de oğlan olur inşallah. Gayrine çıkarsa bahtıma." Böyle düşüne düşüne rahatı dilliği kaçtı. İçini yine karamsarlık bürüdü. Bu çocuk şenlik vesilesi olduğu kadar içeri tasa girsin diye açılan bir kapıya da benziyordu. Zaten her çocuk böyle değil miydi? Yavrunun ölü, sakat, aptal, kör ya da başka türlü kusurlu doğabileceğini ya da kız olabileceğini düşündükçe ana, insanlara bunca cefa çektirme gücüne sahip oldukları için tanrılardan yaka silkiyor, kendi kendine söylenip duruyordu. "Ufak tefek günahlarım olmuşsa çektiğim cezalar yetmedi mi? O gün benim yapıp ettiklerimden tanrıların haberi olacağını kim bilirdi? Herhalde tapınaktaki o ihtiyar tanrı. Gözlerini örttüğüm halde önünde işlenen günahın kokusunu aldı. Bir yolunu bulup öteki tanrıçaya haber uçurdu. İyi âlâ öyleyse, madem o kadar günahkarmışım, ben de tanrılardan uzak dururum işte. Zaten istesem de o günahın bedelini daha başka nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum ki. Yemin ederim ömrümde nasibim olan sevinçle kederi teraziye vursalar, keder kefesi taş gibi ağır çeker de sevinç kefesi içinde bürümcük varmış gibi hafifçecik kalır. Görüp gördüğüm şenlik nedir ki benim? O çocuğu doğurmuş değilim. Kör kızımın gözleri açılmadan ölüp gittiğini gördüm. Çekilen acılar ödemez mi günahın bedelini? Ömrümce acı çektim. İşte ben acıyla birlikte yoksulluk da çektim. Gel gör ki tanrılar hak ve hukuk tanımıyor hiç." İşte böyle ananın yine iki tane taze derdi vardı. Torunu kusurlu ya da kız olacak korkusuyla bir türlü çıkıp gelmeyen küçük oğlanın merakı. Bazen bütün ömrü bir bekleyişten ibaretmiş gibi geliyordu. Bir zamanlar nasıl erkeğinin yolunu beklemişse, şimdi de oğlunu torunlarını bekliyordu. Ömrü böyle geçip gitmekteydi. İki para etmezdi. Ama umut da kesilmiyordu. Kasabaya gidip gelen olunca kadın hep, "Küçük oğluma rastladınız mı?" diye soruyordu. Köyün içinde kapı kapı dolaşıp, "Bugün kasabaya gidip gelen oldu mu?" diyordu. Gidip gelen olmuşsa, bu kez ana, "Küçük oğlanıma hiç rastladın mı evlat?" diye soruyordu. O bekleyiş günleri boyunca, köyceğizin bütün ahalisi bu soruyu ezberledi gayri. Başlarını kaldırıp değneğine dayanmış duran anayı gördükleri o titrek ihtiyar sesiyle, "Hu komşular, benim küçük oğlanı gördünüz mü bugün?" diye sorduğunu duydukları zaman tatlılıkla cevap veriyorlardı. "Yok haminne, yok, görmedik. Zaten bizim gittiğimiz kenar bucak çarşılarda onun işi ne? Sen onun geçimini kitaptan çıkardığını söylüyorsun ya." O zaman ana, umutları yine kırılmış olarak başını eğip alçak sesle mırıldanıyordu. "Ne bileyim ben, kağıt kitapla bir işi var sanıyorum." Ötekiler de gülüyor, ihtiyarın suyuna gitmiş olmak için, "Eğer bir gün kitap satılan bir yerin önünden geçersek, içeri girer bir göz atarız. Bakalım senin oğlan tezgahın ardında mı?" diyorlardı. Ana da çaresiz evine gidip oturuyor, acaba pöstekilerin arasına güve girdi mi diye içi içini yiyordu. Aylardan sonra en sonunda bir gün oğlanın haberi geldi. Ana her zamanki gibi kapı önünde oturmaktaydı. Uzun saplı çubuğu da elindeydi. Çünkü kahvaltıdan yeni kalkmıştı. Oturduğu yerden güneşin yuvarlak tepeler ardından birden yükseliverişini seyrediyor, inşallah sıcak olur bugün diye düşünüyordu. Çünkü bu güz sabahları hava ayaz oluyordu. Derken içeri yengenin oğullarından biri geldi. En büyük oğlan ve dosdoğru ananın kendi büyük oğlanın yanına gidip alçak sesle bir şeyler söyledi. Ananın içine oracıkta bir kurt düştü. O sabah gün doğarken kalktığında bu adamın kasabaya doğru gittiğini görmüştü. Ana ömrü boyunca güneşle bir kalkmaya alışık olduğu için eğer hasta değilse geç vakte kadar yatakta yatamazdı. İşte bu sabah da erkenden kalkmış ve yengenin en büyük oğlunun ot destekleriyle kasabaya gittiğini görmüştü. Demek adam erkenden de dönmüştü. Ana tam "Otlarını ne çabuk sattın?" diye seslenmek üzereydi ki o sırada çarığının bağcığını bağlamakta olan kendi oğlunun başını kaldırdığını gördü ve şaşkınlık, korku dolu bir sesle "Ne? Kardeşim ha?" dediğini duydu. Evet, ananın kulağından kaçmadı bu. Kulakları hala pek keskindi. Kadın hemen "Ne olmuş oğlanıma?" diye sordu. İki erkek ise kaygıyla birbirinin yüzüne bakarak pek ciddi pek tasalı konuşup duruyorlardı. Sonunda ana daha fazla dayanamadı. Yerinden kalkıp erkeklerin yanına gitti. Değneğiyle yere vurarak "Söyleyin bana, oğluma ne olmuş?" diye haykırdı. Fakat yengenin oğlu hiç cevap vermeden çıktı gitti. Büyük oğlan da duralaya duralaya "Ana, karışık bir işler var." dedi. "Nedir bilmiyorum ama gidip kasabaya bakmam gerek. Ondan sonra sana söylerim." Ana onu bırakmadı. Yakasına yapışarak "Bana söylemeden gidemezsin." diye yaygaraya başladı. Yaygarayı duyan gelin çıka geldi. Olup bitenleri duyunca kocasına "Söyle daha iyi." dedi. "Söylemezsen anan öfkesinden, merakından hastalanır sonra." Bunun üzerine büyük oğlan ağır ağır anlattı. "Emmi oğlum dedi ki, bu sabah kardeşimi görmüş. Daha bir sürü insanlarla bir arada. Elleri urganla bağlıymış arkasında. Urbağları lime limeymiş. Emmi oğlunun otlarını sattığı pazar yerinden geçiyorlarmış. 20-30 kişi varlarmış. Kardeşim onu görünce hemen başını çevirmiş. Ama emmi oğlu başlarındaki askere sormuş. O da demiş ki bunlar komünistmiş. Zindana götürüyorlarmış da yarın sabah idam edeceklermiş." Üçü birbirlerine baka kaldılar. İhtiyar ananın çenesi atmaya başlamıştı. Bir oğlunun bir gelinin yüzüne bakarak "Ben işittim o sözü ama ne anlama geldiğini bilmiyorum." dedi. Oğlan da yavaş yavaş "Emmi oğluna sordum." dedi. O da nöbetçiye sormuş. Nöbetçi de gülmüş. Demiş ki "Son zamanlarda türeyen yeni bir cins harami." demekmiş. O vakit ananın aklına ne zamandır yatağının altında duran o çıkın geldi. Avazı çıktığınca bağırıp dövünerek çırpınmaya başladı. "Ah akılsız başım, o gece neden kuş kullanmadım ben? Yatağımın altındaki çıkında da çalıp çırptığı şeyler varmış demek." Oğluyla gelini bu sözleri duyunca hemen onun yakasına yapıştılar. Komşulardan bir duyan oldu mu diye bakınarak hemen içeri soktular anayı. "Nedir o senin dediğin ana?" diye sordular. Gelin yatağın eteklerini kaldırıp kocasına baktı. Ana da orada duran çıkını göstererek ağlamaya başladı. "İçinde ne var bilmiyorum. Ama kardeşim bir gece getirdi bunu. Birkaç gün gizli tut dedi. Sonra da gelmeyiverdi. Gelemedi bir türlü." Büyük oğlan gitti. Yavaşça kapıyı sürmeledi. Gelin de pencereye bir örtü örttü. Birlikte çıkını dışarı çekip içlerini açtılar. Ana gözlerini çıkına dikerek "Pösteki var dediydi." diye mırıldandı. Karı koca seslerini çıkarmadılar. İhtiyarın sözlerine inanmadıkları belliydi. Kim bilir neydi bu kağıda sarılı şeyler. Böyle ağır ve sert olduklarına göre belki de altındı. Ama kağıdı açtıkları zaman paketin içinden çıka çıka kitap çıktı. Hepsi de ince ince, kara kara yazılarla basılmış bir sürü kitap. Bir sürü de kağıt. Kağıtlardan bazılarının üzerinde son derece garip, kanlı, ölümlü resimler vardı. Küçücük adamları döven, bıçaklarla paralayan devler çizilmişti. Bunları görünce üçü de yine birbirine baka kaldılar. Bunun ne demeye geldiğini bilemediler. İnsan çalsın da sonra bucak bucak gizlesin. Ne kadar baksalar bu kitaplardan, kağıtlardan bir anlam çıkaramıyorlardı. Hiçbirinin okuması yoktu. Resimleri bile doğru dürüst anlayamıyor, yalnızca kanlı sahneler canlandırdıklarını görüyorlardı. Hançerlenmiş, can çekişen insanlar, gövdeleri parçalara bölünmüş adamlar, ancak haydutların, haramilerin yapabileceği kanlı, iğrenç şeyler. Resimlere baktıkça üçünün de içini bir dehşettir bürüdü. Ana küçük oğlu hesabına korkuyordu. Büyük oğlanla karısı da kendi hesaplarına, ya bu nesnelerin burada olduğunu birileri öğrenirse diye korkuyorlardı. Erkek, "Yine bağlayalım, akşam olana değin saklayalım," dedi. "Sonra mutfağa götürüp yakarız." Ama karısı daha tedbirliydi. "Hepsini birden yakamayız. Sonra dumanları bir gören olur da merak eder," dedi. "Gün gün yavaş yavaş yakmak gerek. Yemek pişirirken ot yakarmış gibi." Ananınsa bunlar kulağına bile girmiyordu. Yalnızca oğlunun başına bir felaket gelmiş olduğunu biliyordu o. "Oğlanım, ne yapacaksın kardeşini kurtarmak için?" diye büyük oğluna sordu. "Nereden bulacaksın onu?" Erkek ağır ağır istemeyerek cevap verdi. "Yerini biliyorum. Güney kapısına yakın bir zindana götürmüşler. İdam alanının yanında." Sonra anasının nasıl ansızın sapsarı kesildiğini görerek bir çığlık kopardı. Karısını çağırdı. Karı koca anayı kucaklayıp yatağına yatırdılar. Kadının yüzü dehşetten çamur rengindeydi. Boğulur gibi bir nefes nefese, "Oğul, koş oğul, kardeşine koş oğul," diye söylendi. O zaman genç adam kendi başından korkmayı bir yana bıraktı. Yüreği anası için burkularak, "Gidiyorum ana," dedi. "Şimdi gidiyorum." Sırtını değiştirdi, papuçlarını giydi. Ananın gözünde vakit öyle ağır geçiyor, her iş öyle uzuyordu ki kadın çıldıracak gibi oluyordu. Oğlu sonunda hazırlanınca ana onun yanına çağırdı, başını kendine doğru çekti. Kulağına fısıldadı. "Oğul, parayı sakınma. Kardeşin gerçekten zindana atılmışsa çıkarmak için para yedirmek gerek. Parayla olur bu iş evladım. İnsanın para verip de kurtulamadığı zindanı ben daha işitmedim. Oğul, biraz param var benim. Şurada yerde gömülü. Zaten kardeşin için saklardım. Al hepsini harca. Nemiz varsa hepsini ver." Erkeğin yüzü değişmedi. Karı koca bakıştılar. Sonra erkek, "Verebildiğim kadarını veririm ana," dedi. "Senin hatırın için." Fakat o, "Benim ne önemim var gayri?" diye inledi. "Ben kocadım. Ölmem yaklaştı. Kardeşinin hatırı bu." Büyük olan çıkıp gitmişti bile. Her şeyi gözleriyle görmüş olan yengenin oğlunu yanına aldı. Birlikte kasabaya yollandılar. Gayri ananın elinden gelen ne vardı? Yine oturup beklemekten başka. Gel gör ki ömrünün en acı bekleyişiydi bu. Yattığı yerde duramıyor, kalkınca da bayılacak gibi oluyordu. Öyle ki sonunda geleni ihtiyarın halinden, gözlerindeki bakıştan kendi kendine söylenerek dövünüşünden korktu. Gitti emmi oğluyla yengeyi çağırdı. Böylece üç ihtiyar baş başa beklemeye başladılar. Komşuların gelişi anayı gerçekten avutmuştu azıcık. Zaten bunlar en açık konuşabildiği dostlarıydı. Tekrar tekrar, "Günaha girdimse çektiğim acılar eriyip yetmedi mi?" diye inlemeye başladı. Sonra, "Günaha girdimse neden ben kendim ölüp kurtulmuyorum sanki?" diye inledi. "Neden evlatlarım gidiyor elimden? Torunum da giderse hiç şaşmam. Kısmet olmayacak bana torunumu görmek. Biliyorum, göremeyeceğimi ama ölüp giden yine ben olmayacağım." Sonra bu kadar kederin kendine layık görülmesine kızarak gözlerinden yaşlar aka aka bağırdı. "Günah işlememiş kusursuz kul var mı dünyada? Neden bütün kederler bana yükleniyor?" Yenge de ananın can acısından fazla ileri giderek tanrıları küstüreceğinden korktu. Ve hemen, "Hepimiz günahkarız elbet," dedi. "Günahlarımıza bakılacak olsa hiçbirimiz evlat torun sahibi olamazdık. Bak benim oğullarıma, oğullarımın oğullarına. Oysa günahkarın baştan tutması benim. Ömrümde tapınak kapısından içeri girmedim. Girmem de. Bir zamanlar bir rahibe kadın gelir, cennete nasıl gidileceğini öğren gayri derdi. Gel gör ki ben o zaman çocuktan gözümü açacak durumda değildim. Şimdi de iş işten geçmeden cennetlik olmaya bak, diyorlar. Adam, kocadım gayri, diyorum ben de. Bu yaştan sonra hiçbir şey öğrenecek gücüm kalmadı, diyorum. Eğer cennete olduğum gibi almazlarsa ne yapalım? Ben de başka yere giderim. Yenge bu çeşit laflarla anayı ovutmaya çalıştı. Kocası da, bacı bekle bakalım ne haber gelecek, dedi. Bir bakarsın üzülecek bir şeycikler yoktur. Belki ellerindeki parayla kurtarıverirler oğlanı. Ya da benim oğlan yanlış görmüştür de o gördüğü senin oğlan değildir. Yenge başka yandan da tedbir düşünmekten geri kalmadı.